Ayrım 4. Evrenin kimi, Özal'ın kimi? Tarihle yüzleşme. Erbil Tuşarp. Sayfa 49. Hücreden çıktığımda, işkenceci de işkence kurbanı da aynı şeyleri söylüyorlardı. İşkenceci pişmanlığı, utancı ve korkusuyla, kurbanı direnmenin onuruyla kim bilir şimdi belki aynı kentte bir arada yaşıyorlardı. İşkenceci Caner, İşkence kurbanı Garbis'i de anlatacaktı itiraflarında. Caner'e göre birçok işkenceci ilham kaynağı olan Altınoğlu kaplumbağa hücresine sokularak aşağılanmak ve özgüveni sarsılmak istenmişti. İlk olarak Garbis Altınoğlu'na uygulanmıştı. Suçlu kaplumbağa hücresine çömeltilerek sokuluyordu. Kendisi tuvalet ihtiyacını filan gideremez, yani ancak altına yapabilirdi. Garbis suçlandığı iddianamede savcının kullandığı dil ve ırkçı tutumuyla Türk hukuk tarihine geçti. Adana, Kahramanmaraş, Gaziantep, Adıyaman, Hatay, İçer illeri sıkı yönetim komutanlığı askeri savcılığınca hazırlanan iddianamede inanılması güç ama Garbis Ermeni asıllı olduğu için de suçlanıyordu. İddianame, her nasılsa Türkiye'de doğmuş, Türk tabiatinde olan, kolejlerde cemaat adına okuyan, Boğaziçi Üniversitesi'nde tahsil gören, hasılı devlet ve milletin bahşettiği en büyük nimetleri nefsinde taşıyan bu Ermeni oğlu Ermeni, savcı ve zabıtadaki ifadelerinde Ermeni cemaatinin finanse etmesiyle Robert Koleji Boğaziçi Üniversitesi İktisat bölümünü okuyup bitirdiğini diye başlıyordu. Askeri savcılığın 1981'e 375 esas, 1982'ye 557 karar sayılı TKP-MLDHP Pazarcık Grubu iddianamesi sayfa 132. Garbis şimdi 46 yaşında, ilk kez 12 Mart'ta Devgenç davası sanığı olarak girdiği cezaevinden 1974'te çıktı. 31 Aralık 1981'de yakalandığında bir siyasal hareketin önderlerindendi. Türkiye'nin birçok cezaevinde 10 yıl kaldı. Sovyetler Birliği ve Doğu Avrupa Nereden Nereye ve Aliya Revizyonizmi üzerine adlı iki kitap yazdı. Selam Garbis, nasılsın? Kıpırdama imkanı yok. Tüm eklemlerinde bir süre sonra kireçlenme başlar. Garbis bu hücrede bir hafta tutulmuştu. Çıktığında kamburumsu yürüyordu. Onuru kırılmıştı. Acı da çekiyordu. Kendisine olan güvenini yok etmek için Garbis'in burnuna zincir takılmış, ayı gibi oynatılmıştı. Kendisine olan güvenini yitirmişti ama yine de konuşmamıştı. Garbis Altınoğlu da benzer şeyler anlatacaktı bir süre sonra yargıç karşısında. Altınoğlu kendi hesaplarına göre Maraş'ta tam 70 gün süreyle işkenceli sorgulamalardan geçirilmişti. İnsanın insana işkence yapabileceğine inanmak istemeyenler, işkence yapanlarla işkenceye uğrayanların birbirlerini doğrulayan sözlerine bile kulak tıkıyorlar, karşılıklı olarak ortaya konulan işkence olgusunun gerçekliğine inanmıyorlardı, inanamıyorlardı. Tarih kadar eski. İşkence niçin yapılıyor? Kim, nerede, nasıl işkence yapıyor sorularına yanıt bulmanın şimdi tam zamanı. Çünkü ülke yönetiminde bu yüz karası insanlık suçunu ortadan kaldırmayı öncelikle amaçları arasına aldığı iddiasında bulunan bir iktidar var. İşkence kurbanları ve işkence suçluları ile bir arada yaşamanın bir yazgı olmadığına inanmak gerekiyor. Özellikle geride bıraktığımız son 10 yılda neredeyse toplumsal, siyasal bir yazgı olarak yaşanan işkenceden kurtulmanın tek yolu var. Dün ve bugün, sorguda ve yargıda, içeride ve dışarıda çekilen acıların dindirilmesi için yaşananların tüm açıklığıyla sergilenmesinden geçiyor. Ölüleri alt alta, sakat kalanları yan yana, işkencecileri üst üste yazıp sergilemek de yetmiyor çoğu zaman. Çünkü yapan yaptığıyla, çeken çektiğiyle kalıyor. Dünya ölçeğinde bakıldığında neredeyse evrensel bir boyuta ulaşan bu insanlık suçunun tarihsel kaynaklarına kolayca inilebiliyor. İnsan haklarına aykırılıklar konusunda çağlar öncesine uzanan büyük bir mirasa sahip Anadolu Yarımadası'nın son 10 yılda her köşesiyle bir işkence ülkesi olduğu gerçeğiyle karşılaşılıyor. Her köşesinden haykırışlar, her köşesinden ağıtlar yükseliyor. İşte tam bu arada işkence niçin yapılıyor sorusuna yanıt bulmak gerekiyor. Türkiye'de de dünyanın öteki işkence ülkelerinde de bu insanlık suçunun tek kaynağı var. İşkence siyasal bir tercih sonucu olarak uygulanıyor. İşkence iç güvenliğin devlet terörüyle sağlanması amacıyla yapılıyor. İşkence karşıt görüşlülerin susturulması için en geçerli yol sayılıyor. Salt Türkiye'de değil, dünyanın birçok ülkesinde, Yunanistan'da, Arjantin'de, Şili'de, Filipinler'de, Endonezya'da, Suriye'de, Irak'ta, İran'da, Polonya'da, Çekoslovakya'da, Bulgaristan'da, Uruguay'da, Brezilya'da, Uganda'da, Gine'de, İspanya'da işkence süreçleri yaşandı, yaşanıyor. O ülkelerin yöneticileri de işkence kurbanlarının yakınlarının söylediklerine inanmıyorlar. İşkence yaptım diyenleri duymazlıktan geliyorlar. Ama o ülkelerde bile yüksek yargıçların uyarıları dikkate alınıyordu. İşkence dosyalarını karara bağlayan Yargıtay 8. Ceza Dairesi üyelerinden Naci Ünver, işkencecilerin tümünün cezalandırılmadığını söylüyor ve 1980 yılı ile bugün arasında çok fark var, azalma var. Bunun nedeni genelde sorgulananların azalmasıdır diyordu. 6 Mayıs 1989. Bir başka Yargıtay üyesi Vural Savaş, ülkemizde de işkence vardır ve sanıklara pek vahim sonuçlar doğuracak metotlar uygulanmaktadır diye konuşuyordu. 14 Aralık 1990. Siz ne diyorsunuz diyen olmuyordu. Çünkü Evren'inkinde de Özal'ınkinde de işkence yok sayılıyordu. İnsanlık tarihi kadar eski olan işkence, insanı, insan yaşamını, onurunu, inancını ve sonuçta düşünceyi yok etmeyi amaçlıyor. Orta çağda din muhaliflerini inançlarından vazgeçirmek için yargı denetiminde Engizisyon tarafından işkence yapılıyordu. Yüzyılımızda Hitler'in toplama kamplarında devlet gözetiminde yapılan işkencelerle özgün bir tarih yazıldı. Gulag takım adalarında anlatılanlar insanlık tarihinin somut utançları olarak kaldı. Fransa, Japonya ve İngiltere'de. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi'nin 1948'de yayımlanması ve hemen hemen tüm uluslarca kabul görmesi, işkence gerçeğinin yadsınması için yeterli olmadı. Fransızlar Cezayir Savaşı'nda işkence uyguladılar. İspanya'da ETA militanları Guardia Civil'in işkenceli sorgularından geçtiler. İngiltere, Kuzey İrlanda'da IRA üyeleri hakkında bilgi toplamak için işkenceye başvurdu. Savaş süresince Saigon rejimi Vietcong yanlılarına acımasızca işkence uyguladılar. Pinochet'in Şili'deki vahşet rejimi ABD'nin Ford yönetimi için bir utanç kaynağı oldu. Allende'nin devrilmesinden sonraki 3 yıl içinde 1000 kadar Şilili DINA tarafından işkenceyle öldürüldü. Dövme, ırza geçme, elektrik şoku gibi bilinen yöntemlerin yanında Şili'de eğitilmiş köpekler ırza geçmek için kullanılıyordu. İran Şahı Rıza Pehlevi de onu deviren Hümeyni de işkence yanlısı oldular. Pehlevi, bizim işkenceye gereksinimiz yok çünkü gelişmiş ülkelerde kullanılan psikolojik yöntemlerin aynısını kullanıyoruz. Hükümlüleri itiraf eden arkadaşların önüne getiriyoruz, onlar da konuşuyorlar diyerek işkence tarihine geçti. Hümeyni kurdurduğu dar ağaçlarıyla astırdığı binlerce insanla anılıyor. Paraguay'da derin suda tutma ve bayıltıncaya dek su içirme gibi özgün yöntemlere başvuruldu. Uruguay'da kurbanlar kollarına asılan ağırlıklarla günlerce ayakta durmaya zorlandılar. Hindistan'da mumla yakma, çelik değneklerle dövme yöntemleri uygulandı. Afrika'da işkence çok yaygın ancak işkence yapıldığını anlatacak çok az sayıda insan yaşamını sürdürebiliyor. Gine'de, Uganda'da, Orta Afrika ve Güney Afrika Cumhuriyetlerinde işkence günlük olağan olaylardan sayılıyor. Gine'de Masyas adı verilen işkenceciler kurbanlarının gözlerini oyuyor. Boğazına kadar çamura sokmak, dar hendeklerde ayakta durmaya zorlamak başvurulan özgün yöntemler arasında. Güney Kore, sorguda öldürülen kurbanların sayısıyla anılıyor. İran, Kasr-ı Ali, Hihaye cezaevinde, İran'ın evin cezaevi de işkence kurbanlarıyla dolu. Çin, Küba, Kuzey Kore ve öteki sosyalist ülkelerde rejim muhalifleri için toplama kampları var. Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nde akıl hastası olarak ilan edilen karşıt görüşlüler bir baskı aracı olarak psikiyatri uygulamalarından geçiriliyor. Hiç kimse ama hiç kimse işkence görmedi diyen Filipinler Başkanı Ferdinand Marcos'un, Aquino'nun yok edilmesinde izlediği yöntem artık bütün açıklığıyla biliniyor. Marcos benzetmesi demokrasiye geçildiğinin söylendiği yıllarda siyasal söyleme giriyordu. Süleyman Demirel, bu hükümetin gücü bitmiştir. Marcos'un elinde de devletin gücü vardı, bir işe yaramadı. Marcos'a dönmek istiyorlar, diyordu. 18 Ağustos 1987. Benzetme yerine oturmuyor. Demirel 3 yıl sonra yine bir eleştirisinde Marcos'u ayakta tutamayan televizyon Özal'ı da ayakta tutamayacaktır diyordu. 2 Temmuz 1990. Türkiye'de demokratik rejim Eva Peron'lu, İmalda Merkoslu benzetmelerle yürütülüyordu. İnsan haklarına aykırılıkların uzun süre dünyanın gözlerinden kaçırılması mümkün olabiliyor ama baskıların getirdiği birikim bir kez ateşlendi mi, gizlenen her şey tek tek ortaya çıkıyor, kirli çamaşırlar bir bir sergilenebiliyor. Devlet terörüne başvuran, işkenceyi bir politik tercih olarak kullanan ülkelerin gözde örneklerinden biri de Endonezya'dır. 1980'li yıllarda ciddi boyutlarda iç çatışma yaşayan ülkede teröre başvurularak iç güvenliğin sağlanabileceği sanılıyordu. 1982'de oluşturulan infaz mangaları ve özeltimler, sayıları 4000'e varan insanı iç güvenliğin sağlanması adına sokak ortasında göz göre göre öldürüyordu. Başkan Sukarno'nun yardımcısı General Ali Murtopo'nun sokak infazlarının Savunma ve Güvenlik Bakanlığı'nın istek ve raporları üzerine gerçekleştirildiğini söylemesi, benzer birçok ülkedeki yargısız infazları aydınlatılamayan cinayetleri anımsatıyordu. Birleşmiş Milletler sorunu 1989'da gündemine aldı. Ekonomik ve Sosyal Konsey tarafından o yıl kabul edilen yasal olmayan keyfi ve toplu infazların etkili önlenmesi ve soruşturulma yöntemleri sözleşmesi üye ülkelerin imzasına açıldı. Türkiye'de 1991'de bu sözleşmenin kapsamına girebilecek yargısız infazlar yaşandı. Türkiye İnsan Hakları Vakfı'nın 1991 raporuna ev baskınlarında öldürülenler başlığıyla giren 22 yargısız infaz kurbanları şunlar. Olcay Uzun, Faruk Bayrakçı, İzmir Karşıyaka, Hatice Dilek, İsmail Oral, İstanbul Hasanpaşa, Perihan Demirer, İstanbul Beşiktaş, Ahmet Akkan, Naile Akkan, Bursa, Niyazi Aydın, İbrahim Erdoğan, Hasan Eli Uygun, Zeynep Eda Berk, Nazmi Türkcan, Cavit Özkaya, Yücel Şimşek, Ömer Coşkun Irmak, İbrahim İlçi, Bilal Karakaya, İstanbul Nişantaşı, Dikiltaş Balmumcu, Bulut Han Kangalgil, Fintöz Dikme, Ankara Telsizler, Mehmet Salih Ceylan, Zübeyde Sönmez, Gaziantep. Türkiye İnsan Hakları Vakfı'nın güvenlik güçlerince sağ yakalandıktan sonra öldürüldükleri öne sürülen 16 kurbanının adları şöyle sıralanıyor. Naci Donat, Ali Balçın, Hasan Çamkıran, Ali Soydut, Nasır Göksungur, Yakup Aktaş, Mehmet Kartal Kanat, Nilgün Oda, Naki Göksu, Mürteza Kaya, Refet Basut, Seher Şahin, Süleyman Atalan, Mustafa Aktaş, Burhan Remzi Kafadenk, Hüseyin Fidanoğlu. Yukarıda sözü edilen 38 kişinin adlarını 322, 323, 324. sayfalardaki ölümlere eklerseniz, ANAP iktidarının son yılında yaşama hakları ellerinden alınanların sayısını bulabilirsiniz dilerseniz. Uluslararası Af Örgütü'nün Türkiye'de Yargı Dışı İnfazlar adlı Türkiye özel raporu 27 Mart 1990'da yayımlanmıştı. Bu ölüm makinesi özellikle Güneydoğu'da kan kusmaya devam ediyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi İnsan Hakları Komisyonu'na iki arada bir derede başkan olan Anaplı Eyüp Aşık, büyük ustalıkla üstünü örttüğü kendi dönemlerinin bu siyasal cinayetlerini unutuyor ve son 3 ayda 60 şüpheli ölüm olayı yaşandı diye demeç veriyordu. 1 Temmuz 1992. Aşık, Özal'ın vetosunu unutarak DYP-SHP hükümetinin demokratikleşme konusunda sınıfta kaldığını söyleyebiliyordu. Ceset sayarak siyaset yapmanın önü alınamıyordu. Herkes kendi öldürdüklerini her nedense saymıyordu. Hırs, kin ve sadizmle değil. Burada bir soruya daha yanıt bulmak gerekiyor. İşkenceciler kim? Nasıl insanlar, nasıl eğitiliyorlar, nasıl yaşıyorlar? Çok genel bir yaklaşımla bunlar, yasal güvenlik güçleri arasından seçilerek ama kendilerinin yasal güvenlik güçleri dışında varlıklar olduğuna inandırılarak devlet, rejim düşmanlarına işkence yapılmasının gereğine inandırılan insanlar. Yarı askeri, denetimsiz ve infaz yetkisine sahip devlet adına iş yaptıklarına inandırılmış insanlar. Büyük çoğunluğu hırs, kin ya da sadizmle değil, yapmak zorunda oldukları iş gereği işkenceye başvuruyor. Üstlerinin verdikleri emirleri emir komuta zinciri içinde sürdürüyorlar. Karşıt görüşlü insanlara düşman gözüyle bakıyor ve bunun içinde şiddete başvurmayı olağan sayıyorlar. İşkenceciler ister sağ ister sol görüşlü olsunlar, yurtsever olduklarını söylüyorlar. Bugün bilim adamları dünyanın birçok ülkesinde rejime, düzene baş kaldıran insanlara, özgürlük ve bağımsızlık arayan insanlara, işkence yapanların fiziki ve psikolojik yapılanmalarını, kişiliklerini inceliyorlar. Onların güçleri ya da güçsüzlükleri konusundaki sorulara yanıt verebiliyorlar. İnsanlar niçin işkence yapıyor? Sorusunun yanıtı ise şöyle. Diktaya dayalı baskı rejimlerinde her zaman işkence yapacak yeterli sayıda ücretli işkenceci bulunabiliyor. İşkence yapmak bu insanlara bir tür kimlik sağlıyor. Sonuçta insanlar bir başka insanın yapmak zorunda olduğu acımasızlığın kurbanı olarak işkence görüyorlar. Sakat kalıyor, ölüyorlar. Bir insanın bir başka insana işkence yapması sonucu işkence kanıksanıyor, işkenceye alışılıyor. İşkence suçlarının gereği gibi kovuşturulmaması, işkencecilerin gereği gibi yargılanmaması sonucunda ise işkence olgusuna hayır demek her gün biraz daha güçleşiyor. Oxford Üniversitesi psikiyatri okutmanı Anthony Storr, sosyolog Hannah Arendt, Profesör Türker Alkan'ın İşkenceci Dinozorlar yazısında işkence konusunda 1960'lı yıllarda yapılan bilimsel araştırmalardan söz ediliyor. S. Milgram, Behavioral Study of Obedience, Journal of Abnormal and Social Psychology, 1963, cilt 67, sayfa 371-378. S. Milgram, Some Conditions of Obedience and Disobedience to Authority, Human Relations, 1965, cilt 18, sayfa 57-76. A. H. Buss, The Psychology of Aggression, New York Buss, Dissonance, Aggression Willy, 1961, T. C. Brock, A Hand Evolution of Pain, Journal of Abnormal and Social Psychology, 1962, cilt 65, sayfa 197-202. T. C. Brock, A. H. Buss, Effects of Justification for Aggression and Communication with the Victim on Post-Aggression Dissonance, Journal of Abnormal and Social Psychology, 1964, cilt 68, sayfa 403-412. Bu tür bilimsel araştırmalar 1990'lı yıllarda ülkemizde de yapıldı. Eskişehir Anadolu Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı'na sunulan İşkencenin Ruhsal Etkileri başlıklı tez, Dr. Cengiz Kaptanoğlu tarafından hazırlandı. Araştırmaya katılan 35 kişi, İnsan Hakları Derneği Genel Merkezi'ne işkence gördüklerine ilişkin başvuru yapanlar arasından seçildi. Bir yıllık bir çalışma sonucunda işkencecilerle ilgili saptamalar da yapıldı. Doktor Kaptanoğlu'na göre biri için işkenceyi kabul edilebilir kılan etmenlerden biri, toplumun bizden olanlar ve olmayanlar biçiminde kategorize edilmesi eğiliminden kaynaklanıyor. Kendinden olanları korumak için işkence, toplu katliam ve öldürmek gibi olaylar meşruiyet kazanıyor. Belli bir grup insana düşmanlık besleyen kişiler bu antisosyal değer oryantasyonunu kendi gruplarının içindeki aşağılayıcı ön yargılarla, bireysel deneyimlerle ve ideolojik şartlanmalarla ediniyorlar. Kendileriyle onları kesin sınırlarla ayırmaları, onları anlamalarını engellediği gibi onları her türlü insani moral değerin geçersiz olduğu bir yere koymalarına neden oluyor. 12 Mayıs 1991. Her şey hesaplı, her şey planlı. İnsanlar niçin işkence yapıyor sorusunun değişik bir biçimine de yanıt buluyor bilim adamları. İşkence hangi amaçla yapılıyor sorusunun da yanıtı var. İşkencede amaç insanın yılması, kendine inancının, direncinin kırılması oluyor. İster fiziki ister psikolojik olsun işkence, insanın kişiliğine ve düşünce sistemine yöneliyor. Örneğin karmaşık psikolojik yöntemlerle kişinin dünyası altüst ediliyor. İnsan her şeyden kuşkulanır, kimseye güven duyamaz hale getiriliyor. Bütün değer ölçüleri sarsılıyor, kendine olan saygısının yitirilmesine çalışılıyor. Sonunda kurban tam anlamıyla işkencecilerin denetimine giriyor, onların dediklerinin dışına çıkamaz duruma getiriliyor. İşkencenin amaçları şöyle sıralanabilir. İnancındayım. Bilgi edinmek için işkence yapılıyor öncelikle. İş başındaki hükümetlere karşı her çeşit muhalefeti ve itirazı önlemek için kişileri korkutmak ve sindirmek de işkencenin amaçları arasında. İşkence kurbanları ile işbirliği yapmayı da amaçlıyor. Daha sonra işkence tekniğini deneyler yaparak geliştirmek, yeni ve daha etkin işkence yöntemleri bulmak için de işkence yapılıyor. Her şey hesaplı, her şey bir plana göre yapılıyor. Bir işkencecinin gaddar, bir diğerinin anlayışlı olması diye bir şey yok. Yapılan işkenceler, işkence yapanların kişiliklerine bağlı değil. Plana, programa, belirlenen amaca ve kendilerine verilen göreve bağlı. Plana göre 4 tür işkence biçimi var. İkisi bedeni işkence, ikisi psikolojik. Bedeni işkencenin 2 tipi var, vahşi ve hesaplı. Psikolojik işkencede de klasik ve modern diye ikiye ayrılıyor. Araştırmamız son zamanlarda en çok hesaplı ve modern işkence biçimlerinin kullanıldığını ortaya koyuyor. Vahşi işkencede ölüm oranı yüksek, ilkel, kanlı ve iz bırakan bir tür bu. Kurban mahkemeye çıktığı zaman gizlenemiyor. Pek başarılı da değil. Çok kişi çözülmüyor çünkü. Dozu arttıkça direnmenin arttığı da gözlemleniyor. Bu tür işkencenin temel özellikleri, kurbanların sille tokat dövülmeleri, elektrik şoku, zaman zaman hem kadınların hem erkeklerin ırzına geçiliyor, köpekler kullanılıyor bu iş için. Özel yetiştirilen köpekler, elleri ve ayakları bağlı kurbanlara saldırıp ırzlarına geçiyorlar. Bu yöntemde kurbanların günlerce aç ve susuz bırakılmaları da var. Susuzluktan çişini içecek duruma getiriliyor insan. Bu tip işkenceler hükümetleri zor durumda bırakıyor. Doktor Cengiz Kaptanoğlu'nun Türkiye'de 35 işkence kurbanı ile yaptığı işkencenin ruhsal etkileri araştırmasında uygulanan işkence yöntemleri ve bu yöntemlerin kullanılma oranları şöyle. Gözleri bağlama %100, tehdit, aşağılama, belli şeyleri söylemeye zorlama, küfür %100, tıbbi bakımdan yoksun bırakılma 85, uykusuz bırakılma 75, sert cisimlerle gövde ve veya cinsel organlara ve veya başa vurulması 71, aç bırakma 48 saatten fazla 64, hücrede tecrit 48 saatten uzun 60, elektrotlarla gövdeye ve veya cinsel organlara ağza elektrik verilmesi 60, basınçlı soğuk su ile ıslatma 57, zorla ayakta tutma 53, falaka 53, susuz bırakma 50, işkence gören başkalarını seyrettirme, dinletme 50, Asma, ters düz, Filistin askısı 46. İple ellerin, ayakların, vücudun bağlanması 35. Kulağa ve başa sert cisimle sürekli vurulması 35. Cinsel organlara şiddet uygulanması, vajine veya makata sert cisimler sokulması, ırza tecavüz 32. Sahte idam işkencesi 17. Sigarayla yakma 10. 12 Mayıs 1991. Bu yöntemler işkencenin resmiyet kazandığı ve iç güvenlik politikası olarak hoş görüldüğü askeri hükümet dönemlerinde hiç kimseyi zor durumda bırakmıyordu. Ne yönetimi ele geçiren askerler ne de onlarla birlikte çalışan siviller iş başında oldukları sürece yukarıda yapılanlardan rahatsız olmuyorlardı. İz bıraktığı için hesap sorulma olasılığı yüksek, ölümle sonuçlandığında ise açıklamak güç. Devletin güvencesinde, gözaltında ya da cezaevinde bulunan bir insan nasıl ölür, nasıl intihar eder sorularına yanıt bulmak gerekiyor. Bu nedenle hesaplı işkence yöntemi geliştirilmiş. Bu da iz bırakıyor ama daha az insan ölüyor. İşkencecilerle işbirliği yapan doktorlar, deneylerle işkenceye dayanma süresini buluyorlar. Ellerinde işkence uygulama tarifeleri var. 18 yaşında bir kız, göğüslerinin ucuna verilen örneğin 100 volt elektrik şoku ile sorgulanmaya 3 saat dayanabilir diye yapılan hesaplamalar var. Benzeri bilimsel çalışmalar bizim ülkemizde yapıldı mı bilmiyorum ama kadınlar ve kızlar akıl almayacak işkencelere uğradılar. Aralarında hiçbir ayrım yapmadan ve acıları fazla deşmeden sayfanın alabildiği kadar ismi yazmakla yetiniyorum. Tümüne selam ediyorum, sevgi ve saygı gönderiyorum. En önemlisi bu kadar olmadıklarını biliyorum. Kadriye Öztürk, Ayşegül Dedeoğlu, Nurten Dokuyucu, Hatice Kalkan, Meral Bekar, Hülya Kürkçü, Ayşe Hülya Özümrüt, Serpil Koca Döllü, Fatma Gül, Tanur Atasoy, Çiğdem Alp, Asuman Alp, Aynur Durmuşoğlu, Pamuk Yıldız, Ayşegül Kurt, Emine Namdar, Emel Çarkıcı, Fatma Ünüvar, Sultan Yahşi, Ayşe Pekdemir, Nalan Gürateş, Hüsne Kıllı, Nimet Saçlı, Birsen Çalıkıran, Filiz Tarakçı, Nazlı Demir, Ayfer Karadeniz, Şengül İnce, Naciye Sümbüloğlu, Nermin Can, Fatma Bursalı, Berda Akkan, Günseli Kaya, Hülya Erol, Hilal Ünlü, Meral Gündoğdu, Dilvin Altınakar, Alime Mitap, Işık Baykurt, Ayşe Güler Özdemir, Bediha Zehra Torun, Ülkü Akgün, Mediha Cürbaz, Demet Demir, Solmaz Karabulut, Fatma Özyurt, Ayşe Kulak, Ferda Civelek, Esma Polat, Necla Yüce, Nilüfer Aydur, Zeynep Berktaş, Hacer Demirkıran, Gülümser Seyit Cemaloğlu, Canan Arslan, Seviye Köprü, Aysel Gürel, Zeynep Aldoğan, Ayça Uslu, Yurdanur Toprakoğlu, Hatice Onat, Nadire Güntaş, Senay Gelişti, Zehra Pekin, Fulya Eyicil, Ayten Can, Sıdıka Oğuz, Sülfinaz İlboğa, Huriye Şahin, Fatma Özyurt, Ayşe Türk, Neman Önal, Hatice Balakçı, Nuray Özkan, Sibel Taş, Nuran Kaynar, Selma Zeyrek, Ferihan Duygu, Naciye Aydın, Fatma Mavioğlu, Filiz Karakuş, Yelda Özcan, Arzu Caniboğlu, Seval Balçıklı, Tülay Gençay, Nevruz Türkdoğan, Elif Özbalat, Nuran Askeri, Fatma Tokay, Sevil Erbasan, Caviden Koca Acar, Sultan Erbasan, Ahunur Okullu, Vicdan Şahin, Gülnihal Yılmaz, Figan Baran, Ayşe Yılmaz, Güllü Özçelik, Gülnaz Türkmen, Asuman Fazlıoğlu, Hüsne Kızılkaya, Meryem Oral, Münevver olarak Nermin Alkan, Tezcan İlkiz ve daha niceleri. Ya da 55 yaşında bir erkek sürekli aydınlık boş bir hücrede uykusuzluğa ve açlığa ölmeden şu kadar süreyle dayanabilir gibi deneysel sonuçlara ulaşılmış. Bir de psikolojik işkence var. İz bırakmıyor, ölen olmuyor, işkence kanıtları azalıyor. Psikolojik işkence sonucu çıldıranlar oluyor. Kimi belleğini yitiriyor, geçmişe ilişkin hiçbir şey anımsamıyor. Anasını babasını tanıyamaz hale getiriliyor. Kimi çocukmuş gibi davranmaya başlıyor. Konuşmayı unutuyor, çişini tutamıyor. Emeklemeye başlıyor. kendi istenciyle hareket edemez duruma getiriliyor. Yemek yediriliyor, yatırılıyor. Örneğin elini bir pozisyona koyuyorsunuz, saatlerce, günlerce kımıldamadan duruyor, değiştirmiyor ve sormuyor. Psikolojik işkencede değişik yöntemler kullanılıyor. Örneğin tutsağı hakkında ölüm kararı alındığı ve ertesi gün kurşuna dizileceği söyleniyor. DİSK Genel Başkanı Abdullah Baştürk'e sorgulanması sırasında benzer yöntemle işkence uygulandı. Baştürk sahte idamı pencereden aşağı bırakılma, atılma olarak yaşadı. Abdullah Baştürk olayın uzun süre etkisinden kurtulamadığını anlatırken yıllar sonra yine aynı heyecanı yaşıyordu. Şimdi oralarda tek başına rahat mısınız bilmiyorum ama ben sizi özlüyorum sevgili başkan. Bir din adamı hücresine girip son arzularını soruyor. Sabah kurşuna dizilmek üzere alana çıkarılıyor. Gözleri bağlanıyor, nişan al komutu veriliyor, tüfekler şakır diyor. Birden infazın ertelendiği bildiriliyor ve kurban hücresine gönderiliyor. Ya da bir gün annesinin ya da çocuğunun öldüğü bildiriliyor. Karısının artık kendisinden nefret ettiği, bir daha kendisini görmek istemediği duyuruluyor. Kurban giderek her şeyden kuşkulanır duruma geliyor. Kendisine ve çevresine güveni sarsılıyor, yalnızlaştırılıyor. Bir süre sonra çevresinde kendisiyle ilgilenen bir tek işkencecilerin kaldığı inancına kapılıyor. Bu aşamadan sonra modern psikolojik yöntemlere başvuruluyor. 3 gün, 5 gün, 10 gün süreyle sürekli hep aynı müzik çalınıyor örneğin. İlaç veriliyor. TBKP liderleri Haydar Kutlu ve Doktor Nihat Sargın, Ankara Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgulamaları sırasında kendilerine ilaç verildiğini ve iğne yapıldığını mahkemede açıkladılar. Mesalin, baskilin, psilosin ve benzeri ilaçların sorgulamalarda kullanıldığı Türkiye'de de kanıtlandı. Hipnoza başvuruluyor. Hayaletler ve sesler bir görünüyor, bir kayboluyor. Kendisine yardım ettiğine inandığı bir doktor, işkencecilerden biri çıkıyor, yıkılıyor. Günleri, ayları, giderek gece ve gündüzü ayırt edemiyor. Her şeyi kabul eder bir duruma getiriliyor. Artık kendisine ne dense yapacak, ne istense söyleyebilecektir. Bilim çevrelerinde büyük yankılar uyandıran bu çalışma, Evreninkinde de, Özal'ınkinde de altyapılarını belirleyen bir siyaset dersi oluyordu. Uluslararası 11. Psikoloji Kongresi 14 Temmuz 1976'da Paris'te toplandı. Şili'de diktatör Pinochet'in acımasızlıklarına uğrayan Profesör Bayan Vasquez ve arkadaşları 2 yıl süren çalışmalarında bir politika gereği işkence uygulayan ülkelerin tümündeki yöntemlerin benzerliklerini saptadılar. Araştırmanın önemli bir saptaması da Şilili psikologların %20'sinin askeri yönetimle işbirliği yapmaları gerçeği oldu. Türkiye'de teröristlerin rehabilitasyonu uluslararası sempozyumunun açış konuşmasını Adalet Bakanı Necat Eldem yaptı. Sempozyuma ilginç bildiriler sunuldu. Profesör Doktor Turan İtil, cezaevlerindeki teröristlerin psikolojik profili Paul Henze, toplu tredman çalışmalarına karşı koyan ve grup içinde lider ve dirifan durumda olan ve kendilerine ferdi tredman uygulanması sorumluluğu bulunan kişilere tatbik edilecek tredman esas ve yöntemleri neler olmalıdır? Ali Haydar Cengiz, ayrı görüşte olan terörist hükümlülerin karıştır barıştır prensibi gereğince bir arada veya ağır suç işleyen ve terörist olmayan hükümlülerle birlikte rehabilite edilmelerinin fayda, mahsur ve sonuçları. Profesör Doktor Ferrakuti, değişik tiplerdeki anarşist ve terörist hükümlüler özelliklerine ve ideolojik durumlarına göre uygulanabilir hangi tür yöntemle rehabilite edilmelidir? Profesör Jakob Sundenberg, cezaevi dışındaki teröristlerin rehabilitasyonu üzerine uluslararası görüşler başlıklarıyla sunulan bildiriler, Türkiye cezaevlerinin bir laboratuvar gibi kullanıldığının, on binlerce gencin denek yapıldığının kanıtını oluşturuyor. Adalet Bakanlığı'nın sempozyumla ilgili hizmete özel raporu. Evren geliyor, uyguluyor, Özal geliyor, uyguluyordu. Dördüncü ayrımın sonu, sayfa 62.